Şairim 20, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 216. Gençlik Dağları. Ak keçi kılından yapılma sağlam torbasının içine son bir kez göz atıp bitki ve kök sarmaya yarayacak ince kumaş şeritleri, uzun yolda açlığını yatıştıracak kanla otu demetini, yaralara, berelere, kanamaya karşı iyi gelen seher otu ve dövülmüş tohumlardan yapılma macun kesesini gözden geçirdi. Ayrılacağı sabah belindeki çifte bükülmüş kenevirden yapılma ip kuşağı, kalça kemiğinin üstüne gelecek biçimde iyice yerleştirip Naburi'den bir sonraki şehre yürüyerek gitmek istiyorum dedi Bendak. Kaldı konuk evinin sahibine. Yolun üzerine ilk olarak Lhasa var. Oradaki düzlükler, gür çayırlar, ketum koruluklar aklımda kaldığı gibi mi hala görmek istiyorum. Yalnız kalındaysa eksilmeyen bir hevesle kendi başına sürdürdü konuşmasını. Yol boyu belki birkaç ceylanla da bakışırım. Hem pek de uzak sayılmaz buraya. Kırların havasını solumak, ormanların içinden geçmek, nehir boylarında yürümek istiyorum. Anakara'da bunları rahatlıkla yapabileceğim en uygun yer burası, Lhasa. Ufku bakış yoran büyük düzgünlüğün kenti, tabiatın en uzun yatay çizgisi Lhasa. Gökyüzü hiçbir yerde o kadar usuz bucaksız değildir. İnsan orada başka türlü nefes alır sanki. Övgü kıvamındaki bu sözleri sesini dolgunlaştıran bir özlemle çoktan unutulmuş eski bir şiiri okur gibi söyledi. Sonra eğilip güven tazelemek isteyen alıcı gözlerle ayaklarına, bacaklarına, dizlerine baktı. Diz kapaklarının kemikleri azıcık fırlamış da olsa ayakları da bacakları sağlam ve dinç görünüşleriyle daha çok yol gidebileceğine benziyordu. Bir tazı kadar ince kemikliydi Bendak. Gururla gülümsedi. Porsuk ağacından yapılma bir uzun yol asası edinmişti kendine. Onları tanıştırır gibi bir bacaklarına bir asasına baktı. Tabiat bedenin yorgunluğunu oyalamayı bilir dedi her zaman. Uzun yollarda bunca yıl yalnızca bedenine değil, tabiatın bu olayı oyalayıcı gücüne de güvenmişti. Sonra çıktığı 5 yol ağzı meydandan dönüp Naburi'nin yumağı çözülmemiş sabah sisindeki ıssız sokaklarına, henüz uykusunu açmamış kepenklerine, perdesi kapalı pencerelerine baktı. Bir yeri terk ederken orayı bir daha belki hiç göremeyeceğin hüzünlü bilgisini yokladı içini. Buranın güzel havasını unutmamak, hatta yanında götürmek ister gibi derin derin içine çekti. Yıllar yılı kim bilir bir daha ne zaman görürüm buraları duygusuyla gezilmiş onca kentten, hatıralarını bir gün tekrarlamayı umduğu onca uzak memleketten sonra bunun artık son yolculuk olduğunun bilgisi. Bu acı bilgi bugüne dek bellediği ve yılların alışkanlığıyla yinelediği yol ezberlerinin tümünü bozmuştu. Anakara'dan uzakta yolculuk ettiği ve şimdi bir daha asla dönemeyeceğini bildiği geçmişte ve denizlerin ötesinde kalmış uzak kentleri, renkleri, sesleri, kokularıyla bir bir geçirdi içinden. Koyakları akarsu ağızlarına, sarp kayalıkların tepesine, uçsuz dizliklerin ortasına kurulmuş, şimdi her biri masal uzaklığında nice kent görüp gezmişti bunca zaman. Bir zamanlar bağımsız devletler olmanın gururlu anısını hala taşıyan, irili ufaklı birçok kentin sokaklarından, tarihin içinden geçer gibi geçip gitmişti. Kimi gökyüzüne komşu sarp kayalıkların üzerine kale gibi inşa edilmiş güneş sarısı taş kentlerdi, kimi denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdığı beyaz kentler, gökyüzüne saçılmış serpme yıldızlar gibi yer küre üzerine sular ve denizlerin görüldüğü çeşitli parçalarına kendi hikayeleriyle dağılmış Raissa, Clarisse, Leonia, Zoe, Bouki, Ensapia, Zemrude, Trude, Leonedre, Adelma gibi hatıraları hala içine ışıtan kentlerin adlarını sayıklar gibi andıkça her bir geçmişin gölgelerinden kendi renkleri, sesleri, kokuları çıkıp geliyor, geçmişi tazeliyorlardı. Gizce yazmakta olduğu kitaba verdiği belki de birçok kişiyi sıradan ya da yavan gelecek olan son yolculuk adını kendi yaşamla doğrulayan bu ince kaderin haklılığıyla bir kez daha sevdi. Biliyordu ki her anlamda son yolculuğuydu bu. İnsan böyle yolculukları iki kez yapmaz. Yolunun bundan sonrasına geçtiği her yerde doğa kendini bütünüyle ona açarken belki de bu acı bilginin diriltici etkisiyle unutmamak için not alır gibi bakacaktı gördüğü her şeyi. Yorgun belleğini kazımak istercesine bütün dikkatini, bütün gözleriyle. Nitekim geçtiği yollarda görünen hemen her şey hem yolunu uzatıyor hem Bendak'ın doğduğu topraklara geri dönmek için hissettiği sabırsızlığa teslim olduğu görülüyordu. Yer küre yazılmak için vardır dememiş miydi ilk ustası? Biz yazmasak o hiç olmayacakmış gibi gelmiyorsa bize ne önemi var? Onun da yazmanın da. kentten ayrılıp Nabori'yi solgun bir kent süliyeti olarak arkada bırakan, ilk tepenin üzerine çıktığında bir son bakış arzusuyla omzunun üstünden dönüp ardına baktı Bendak. Kendi hüznüne yenilmemeye çalışan duru gözlerle baktı. Sabahın ilk moruyla kızarıp şafak pembesiyle köpüklenen bu alçak tepenin üzerinde birden kendi zamanın sararttığı, kırığı bol çizgilerle gölgelendirilmiş eski zaman gravürlerinden birinin içindeymiş gibi hissetti. O gravürlerde yola düşmüş olarak resmedilen yaşlı adamların, ermiş figürlerin arka planında her zaman bir kent vardı. Damları, kuleleri, değirmenleri, kubbeleri, alçak sesleri çevreleyen ve uzaktan belli belirsiz seçilen geniş kemerleriyle solgun bir kent silüeti şu ya da bu nedenle kendi yola vurmuş ermişleri, şairleri, yalnızları, sürülmüşleri uğurlar. Bunca yıl nice han duvarınca, nice şehir kahvesinde asılı gördüğü bu gravürler Bendak'a bir yol, bir yolcu ya da kendi yola vurma betiminden çok seçilmiş bir yalnızlığın resmi gibi gelmişti hep. Seçilmiş bir yalnızlığın acı günü başka bir şeye benzemez. Ancak bu bir resme saklanarak anlatılırdı. Bu resmi dokunaklı kılan, onun betimlediği ya da betimler göründüğü değil, işaret ettiği şey değil miydi çoğu kez? Tıpkı iyi şiirlerde olduğu gibi herkesin gözü önünde durduğu halde okunmadan anlaşılmayacak olan yalnızlıklar gibi düşünüyordu. Ham yalnızlık ile işlenmiş yalnızlığın arasındaki ayrımı gönüllü sürgünlerden ve gönül kırgını şairlerden daha iyi bilen kim olabilir ki? Gravürlerdeki yalnızlar kadar yalnızdı. Şimdi adeta bir gravürün içinden aşıp gittiği o tepet ardında kalmış, indiği düzde yeniden hızlanan çevik adımlarla yola düşmüştü. Birçok kişinin aksine akşamın değil, yol almaktan çekinmez, yüreğin dalgınlaşmasına bir an bile izin vermeyen ürkütücü seslerin, kendisi gibi uykusu kaçmış ağaçların arasından geçmekten, yoluna ağ gelen sis yumaklarını aramaktan, gecenin karşısına çıkartabileceği karanlık tesadüflerden korkmazdı. Hem Lyasa düzlüklerine gün doğmadan varmış olmak istiyordu. Böylelikle her biri farklı renkte, kuyruklara sahip oldukları için doğanın mucizelerinden biri sayılan orayı yurt tutmuş seher kuşlarının o ünlü gün doğumu ötüşlerini kaçırmamış olacaktı. O sırtını bir ağaca yaslayıp gün doğumuyla birlikte ışığın olgunlaşmasını beklerken büyük ayı yedi yıldız Lhasa göklerinde kuzeyden doğuya doğru inerdi. Hiçbir yerde gökyüzü Lhasa'da olduğu kadar tam ve kusursuz bir kubbeyi andırmaz, sesler hiçbir yerde öyle gök katlanır gibi kutsal bir çınlayışla yankılanmazdı. Seher kuşlarının ötüşünün bu kubbedeki insanın içini titreten o göksel yankısını ölmeden önce bir kez daha duymak, kulakları uyuşana kadar dinlemek istiyordu. Bol yumaklı bulutların gölgelendirdiği pusarık, öğle güneşin altında gözleri köpükler içinde sürüklenerek, kütüklerde nehrin havsını işleyerek suyun domuran yerine doğru yol alıyordu. Bendak biliyordu, kenevir ilmekleriyle buraya birbirine ama asma köprülerin altına akan bereketli nehirlerde sürüklenen kütükler, nice evin çatısına ayaklarını tutacak direk olur, nice evinse kışlık yakacağı. Hangi sahile çıkarlarsa orası kaderleri ve hayatlarıdır artık. Ya ev ya ateş. Yaşamında yokluğunu çektiği biriyle konuşur gibi bir insan en çok kendi hayatını bilir diye geçirdi içinden. Ne öğrensin? En çok kendi hayatını. Değil mi ki bedenimize hapsolmuşuz? Her şeyimizle bir hapistir bu. Başkalarıyla paylaştığımızı sandığımız düşüncelerimiz bile yalnızca bizimdir. Evde ya da ateşte. Nehrin içine sürüklenen kütükleri bu düşüncelerle izliyor. Evini ateşe vermiş, yollara düşmüş bir gezginin zamanı ölçen yurtsuz adamlarla yürüyordu nehrin geniş ağızlı kavsini. Kimi zaman su kenarlarına kurulmuş, iyice pişirilse bile acılığını yitirmeyen pelitlerin, Söğüt dağlarına dizilmiş alabalıkların durduğu, balıkçı tezgahlarının önünden gülümseyerek geçiyordu. Hakkında sıkça yazılıp söylendiği gibi her zaman evsizliğin şiiri olmuştu onunki. Kendini sokaklara, başka kentlere, deniz aşırı topraklara vurması evlere, ev işi hayatları inansızlığından değildi o. Yer kürenin kendisini bile evi gibi hissetmemişti ki hiç. Tedirginliğinin bir kabuğu yoktu. Çırılçıplak bir tedirginlikti onunki. İnsanın içini çizen saydam bir cam, her adımında etinde kımıldadığını duyduğu kesici bir aletin, göğüs kafesinin içinde öylece duran varlığı. İyi şiir yazıyor olması onu yalnızca sakinleştirmiş ama iyileştirememişti. Belki de şiirin böyle bir gücü yoktu, en azından sahibine yoktu. Yer küredeki yabancılığına her an acıtıcı bir çıplaklıkla tanıklık eden savunmasız gözlerle bakıyordu çevresinde olup bitenleri. Yaşamda her şeyin geçici olduğunu bilmenin varoluş kaderini sürekli diri tutması, diri tutan o umarsızlık bilinciyle yer kürede her şeyi dolgun bir yürekle, cömertçe, sabırla, karşılıksız seviyor ve sonra yaşamın ona görmeyi armağan ettiği ne varsa yer küre yeniden şiir olarak geri veriyordu. Kendi yaşamında erken barıştığı, artık varlığının kopmaz bir parçası haline gelen geçiciliğe ilişkin bu farkındalık hüznü belli anlarda yüzünde zamanın dışına çıkmış bir gülümseyiş olarak beliriyordu. O zamana gülümsüyordu. İlk ustası ölümü o kadar erken keşfetmişsin ki korkuyorum senden demişti çok yıl önce. Bendix ise kendi farkında olmadığı bu keşfin o kadar içindeydi ki bu sözleri yıllarca hak ettiği anlamı veremedi. Yol üstüne yolculuk üstüne demiş ne çok söz olduğunu düşünüyor şimdi. Uzak dediğin önce içinde birikir insanın, sonrası yalnızca yoldur denirdi. Yola rehber olmadan önce yolun rehberine açık olmak gerekir denirdi. Yol düşüncelerle hafifler, çıktığımız yol içimizde de uzar gider. Yol bizi derinleştirir, kendimiz bir yol oluruz demirdi. Kimilerine göre yolun sardığı yaralar, yurdu olanların yaralarıdır. Bir yerden bir yere giderken alınan yaralara ise başka yollar çare olur. Bendix kendisinin bir yurdu olmadığını anladığını, yurt çabalarıyla yol yaralarını ayırmayı öğrenmiş, şifasız bir yolcu olarak çoktandır yollara vurmuştu kendini. Kaybolmayı seviyordu. Belki bulacak bir kendi bile yoktu ama kendini arar gibi kaybolmayı seviyordu. Belki de şiiri. Bu yüzden sahici güçlü ve bir biçimde uzaktı. Her yere uzak. Öte yandan hep yanı başımızda. Özellikle son zamanlarda bazen ilk ustasının bir zamanlar Bendix'te keşfetmiş olduğu her şeyi kendisine söyleyip söylemediğini merak etmeye başladı. Sanki ustası zamanında söylediklerinden çok daha fazlasını orada görmüş ama bunların tümünü dillendirmiş olmaktan belki de genç Bendix'i ürkütmemek için kaçınmıştı. Bu konuya ilişkin içinde hiç solmayan merak ana karaya dönmeye karar vermesiyle daha da artmış, bu da galiba ilk ustasının ve onun sözlerini yol boyu sıkça düşünmesini anmasına neden olmuştu. Nereye gitse, içindedir, hiç sese dönüşmüş ustasıyla konuşuyordu. Yaşadıklarını sürekli onun sesiyle paylaşma, onun söyledikleriyle anlamlaştırma gereği duyuyor, bunda bir tür yoldaş çeşidi olduğunu düşünüyordu. Ustalarım gölgesi olur diyerek zamanında onu uyaran ustası, bütün iyi ustalar çıktığı hiçbir yolda yalnız bırakmamıştı. Ölülerimiz yaşayan birer parçamızdır biz yaşadıkça diye geçiriyor içinden benden. Ne yazık ben öldüğümde ustam da ölmüş olacak. Düşündüğü gibi olmuş, yol boyu tartımlı biçimde yürüdükçe hem zihni açılmıştı hem adımları yıllardır kendi kendisiyle konuşmanın alışkanlığıyla kulaklarında bazen ustasının, bazen kendisinin, bazen başkalarının sözleri uğulduyordu. Kendi kendine mırıldandığı sözlerin sihriyle rüzgarın biçimini alan uğultulu ağaçların, nemin kalanlaştırdığı sis bulutlarının arasından ruhu ve bedeni ayrılarak geçiyordu sanki. Yorulduğunda bir ağaç altına oturup kahverengi hüzün verici köknarların dalgınlığını seyretti. Havalanırken dallarına kondukları ağaçları uyandıran turnaların uçuşunu izledi. Tabiatın kendisine öğrettiklerinin hala tükenmediğini düşünüyordu. Tabiat kendisini tekrar ederken büyük bir bilgelikle kendi tekrar etmemeyi beceriyordu. Kendi şiirlerinde hep böyle olmasını istememiş miydi? Hep aynı şeyi yazıp hiç kendini tekrar etmemek. Ne büyük bir ümit bu. Daha gençken şiirlerin artık ona becerebildiğine inanıyordu ama artık bundan emin değildi. Artık hiçbir şeyden emin değildi. Şiirleri de gençliğe kadar uzak geliyordu şimdi ona. Hepsini hatırlıyor ama çoğunu artık tanımıyordu bile. Köpürtükçe beyazlayan, çağlayan sularıyla değirmen kanatlarını döndüren asma kanatlarından geçti. Yüksekten dökülen suların havaya kattığı taze serinlik ve içini yapraklandıran bir sevinçti. Ormanın içinde yürürken, geçmişte içinde yürüttüğü oyun oynadığı, kaybolduğunu, mantar, kozalak, çalı çırpı topladığı, geniş gövdeli ağaçların ilk şiirlerini yazdığı, bütün ormanları yad ediyor, her yaprağın, her dalın anısı ilk orman nemini, ilk orman yeşini anımsayabileceği bebeklik günlerinin ilk çağrımlarına kadar geri gidiyordu. Ormanda kaybolmak neden bütün çocuk masallarının ana izleridir? İnsan bunu yaptığında, yani kendinin ormanına kavuştuğunda anlıyordu. Belki de bütün bir hayat buraya günün birinde bir orman kuytusuna gelmek için yaşanıyordu. Çabuk adımlarla yanlarından geçerken hindiba toplayıcıları başlarını kaldırıp meraklı gözlerle bakıyorlardı ona. Koltuğunun altına birkaç demet hindiba verilen gönlü açık köylülerle vedalaşırken yüreğinde gurbete yeni çıkmış birinin toz sızısını duyuyordu yeniden. Yaşama sevincinin aynı zamanda hüzün verdiği bu anlarda yerküre çok daha tanıdık geliyordu ona Bendada. Çok sevinmenin kendine özgü bir burukluğu olduğunu her zaman yukarıdan tanıyıp bilmişti. Bu dönüş yoluna ise en çok bu duygunun eşlik ettiğini yol boyu ilerledikçe daha çok kavrayacaktı. Yumak taşına çömelmiş kadınların vuruşu sağlam tokatçılarla çamaşır yıkadığı köy evlerinde soluklanıp başını kocamış bir ıhlamur ağacının beklediği kuyu başlarında seriniyor, çocukluğunun ninilerini çağıran çıkrık seslerin iniltisini dinliyordu. Avlu yapağı yıkayan kadınlar ve adamlar hafif seslerle kendi aralarında konuşurlarken o bir çardağın duldasında sakin gözlerle göğe bakıyordu. Kimi kadınların ırmak boylarında ölülerinin çamaşırlarını yıkadıklarını, yalnız yüzünü dökmüş kederlerinden, hareketlerindeki törensi yastan değil, sungu sabunlarına katılmış mavi kum taşlarının renginden ve köpüklerin ıtırlı kokusundan da anlıyordu. Geçtiği yollarda pancar ya da mısır tarlası, böğürtlen çalılıkları, eğrelti otları, kum zambakları, yabani sümbüller, muşmula, ahlat, avişan, koma çiçekleri ya da zanzalak ağacı olduğunu yazıyordu defterine. İleride bir şiire damıtılabilecek gelişigüzel gözlemlerini, büyük bir resim öncesi desen çalışır gibi karalamaları andıran sözcüklerle betimliyordu. Hoşuna giden adları değişleri yazıyordu tek tek. Yedi yıldız otu, sesli kum dağı, tozunanın iç çeken mağaraları, ip gölgesi ikindi, her biri yeryüzünü ayrı ayrı adlandıran birer şiirmiş gibi her sözcüğü tutkuyla yazıyor, sözcükleri karşısına alıp bir süre tarafsız gözlerde bakıyordu onlara. Sözcüklerin aynasına bakmayı bilmeyenlerin yazdığı şiirler ne olacak derdi ustası. Buna gözü olmayanın şiire kalemi mi olur? En ufak esintide denizler gibi dalgalanan gür çayırlardan geçip kelleşmiş kırların benek benek açıldığı kuru toprak yerlere gelindiğinde cebinden çıkardığı dişleri dökülmüş bir tarakla güneşe karşı adakader gibi yıllarca rengini koruduktan sonra artık sadece kırar kesmiş uzun saçlarını taradı. Elini her geçirdiğinde parmaklarının arasında ve uçlarını gençlik yıllarının dirimini duyduğu saçları dengi ağarmış olsa o günlere de karar gün sağlanmıştı. Gençlik dağlarından Lilasa düzlüklerine önceki son büyük tepe olan Moramu'nun yüksek kundalıklarla çevrili taraçalarını tırmandıktan sonra başlayan büyü ormanların kenarındaki geniş açıklıklara vardığında ufukta işaret ateşleri yakılan zirvesi karlı dağların uzak tepelerin duman diliyle kekeliyordu o da. Dumana dil veren dağ kabilelerinin adsız sansız şairleri bulutlar gibi tek tek geçiyordu içinden. Gözlerinin önünden, belleğinden. Gençlik dağlarında yakılan merak ateşinin dumanı hiçbir mevsimin göğünde dağılmadan bugüne kadar geldiğine göre Bendag'ın yokluğunda onların şiiri dağdan düze inmiş, irili ufaklı şehirlere dağıtabilmiş miydi? Merak ediyordu. Yoksa duman da yıpranır, solar giderdi. Anakara'nın belki de en güzel sıra dağıydı gençlik dağları. Yıllar önce şiirini yazdığı bu dağların adını gençken de baş döndüren bir hüzünü andığını ayrımsadı. Belki de gençliğin bu kadar çabuk geçeceğini erkenden bilenlerden olduğu içindi bu. İnsan bu gerçeği bildiğinde yaşlanıyordu asıl. Bunu anlamak için yılların geçmesi gerekmiyordu. Bu düşünceler eşliğinde yumuşak bir eğimle çıktı yol kenarına, hafif bir çöküntüden başka bir şey olmayan sığ bir mezarın yanında duraladı. İçinde vaktiyle insan olan bir iskelet yatıyordu. Üstü açılmış. Toprağın buraya neden döndüğünü hatırlatmak için bu insan kalıtısını kendisine göstermiş olduğunu düşündü Bendag. Tapınırcasına serine kapıldığı tabiat öteki yüzünü göstermek istemiş olmalıydı. Büyü ormanlarının bitiminde birdenbire taze yapılmış bir büyü gibi soluk kesici görüntüsüyle sis şelaleleri çıktı karşısına. Gençlik dağlarının yüksekliklerini görkemli bir sadelik ve sükunet içinde dökülen sis şelaleleri. Gençlik dağlarının eteğine geldiğini söylüyor şimdi Bendag'a. dağ yamacındaki sisin kundağına sarmalanmış uykulu ağaçları hiçbir zaman geçmemişçesine giderken bıraktığı uykuda bulunuyor. Üstü söğüt dallarıyla kemerlenmiş, sessiz bir nehir akıyor az ötede. Dinlenmek için uygun bir yer bulup çöküyor, porsuk ağacından yapma asasını göz önünde bir yere koyarken taşa gömülmüş asalar, toprağa çakılmış kılıçlar, ağaca saklanmış mızraklar devrinin kutlu efsanelerini anımsatıyor. O efsanelerdeki asanın yol aldıran gücüne inanmak istiyor. Avucunun dokunuşuyla onu memleketi Exulareke taşıyacak büyülü bir asa hayal ediyor. Bir süre hiçbir şey düşünmemeye çalışarak tamamen tabiat teslim olmuş bir halde etraf dinliyor. Birden az ilerideki yağlı gür çalılıkların üstünde belli belirsiz bir leke gibi ancak kımıldadıkça fark edilen giderek kendisinden bulunduğu yere yavaş yavaş yaklaşmakta olan bir silüet çarpıyor gözüne. Yaklaştığı onun ufak tefek çelimsiz tuhaf görünüşlü bir kadın olduğu anlaşılıyor. Keşfedilmemiş topraklardaki tuhaf hareketleri arar gibi otların, çalıların, çiçeklerin dallarının arasında garip hareketlerle dolaşan kadın yanı başına geldiğinde hiçbir giriş cümlesi kurma gereği duymadan az önce yarım bıraktığı bir söyleşiyle kaldığı yerden devam ediyormuşçasına konuşmaya başlıyor. Bendak'la. Beline sardığı kuşağı astığı farklı boylardaki torbalarda yabani orkideler, çayır hanım elleri, beyaz aksırık otu, küçük kesecikleri ise biberiye ve lavanta rayhası varmış. Şifalı otların uçucu rayhası kalıcı iyilikler bırakır insan vücudunda diyor. Hem kış kuzey kapılarına dayamadan tabiatı derlemek gerek. Kendisini bu sisli otlar dağlar arasında bir anda karşısında görünce afalladı söyleyen Bendak'ın şaşkınlığa bir anlam veremediğini söylüyor. Niye şaşırıyorsunuz ki? Buradaki varlığıma diyor. 20. ayrımın sonu sayfa 224.